Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar. Geçtiğimiz hafta içinde Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Merkez Bankası'nın faizleri 1 puan düşürme kararı alması artık son aylarda iyice zayıflamış olan Türk lirası üzerinde olan üzerindeki baskıyı daha da arttırdı ve Türk lirası serbest bir düşüş trendi içine girdi. Zaten biz aslında bir süredir yanlış kamu harcamaları, artan yolsuzluk olayları ve tabii pandemi dönemindeki iktisadi daralma nedeniyle giderek artan bir ekonomik krizle karşı karşıyaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri düşürme konusunda ısrarı bu ekonomik krizi daha da ağırlaştırdı ve tabii bu ekonomik krizin toplum açısından etkisini de büyütmeye devam ediyor. Ben Medyascope'taki haftalık programlarımda genellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yani bu içinde yaşadığımız rejimin karşılaştığı siyasi krizleri ya da siyasi sorunları anlatırım. Fakat sanırım artık iktisadi anlamda da tam anlamıyla bir çöküşün içine girmiş durumdayız. Dolayısıyla bu haftaki yayınımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı altında yaşanan bu çöküşün, yani hem siyasi hem de iktisadi çöküşün onun tarafından ne oranda idare edilebileceğini ve önümüzdeki dönemde neler yaşanabileceğini tartışmak istiyorum. Öncelikle bu problemin adını doğru koyarak bu analize başlamak gerekiyor. Türk lirasının son dönemde yaşadığı bu krizin tabii ki en temel öncelikli sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarını iktisat bilimiyle çelişecek şekilde enflasyonun altında tutmak istemesi. Fakat tabii bu karar, yani ve bu kararın iktisadi sonuçlarının ne olacağını aslında son dönemde iktisatçılar çok detaylı bir şekilde analiz ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı bir siyasi boşlukta alınmıyor. Yani Türkiye'de 10 seneyi aşkın bir süredir devam eden demokratik gerileme ve hatta otoriterleşme süreci var. Bu demokratik gerileme 2014-2015 yılları arasında Türkiye'de demokratik sistemin tam anlamıyla çöküşüne ve onun yerine seçimli bir otoriter rejimin ortaya çıkmasına yol açtı. 2015 sonrasında da hızla Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık o noktada Cumhurbaşkanı olmuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer devlet kurumlarından ve hatta kendi partisinden, yani iktidarda olan partiden siyasi yetkileri ve gücü alarak elinde toplamaya başladı ve zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de facto işleyen bu durumun daha hukuki ve formal bir boyuta kazandırılması sonucunda gerçekleşti. Var olan bu sistem, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir denetim veya engellemeyle karşılaşmadan dış politikadan ekonomiye kadar birçok alanda müdahalede bulunmasına, kişisel ölçekte politika belirlemesine zemin sağlıyor. Yani iktisadi anlamda işte biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mütemadiyen kişisel kararlarla ortaya çıkmasının sonuçlarını özellikle son dönemde çok yakından görüyoruz. Ne yazık ki artık günümüz Türkiye'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı iktisadi kararları engelleyecek, denetleyecek, kısıtlayacak, onun etkilerini azaltacak hiçbir makam, parti, kurum, aktör kalmamış durumda. Sanırım elde kalan son denetim mekanizması olarak piyasalar ortaya çıkıyor veya piyasa güvensizliği ortaya çıkıyor. Zaten işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse her konuşma sonrasında doların yükseliyor olması aslında piyasaların, yani başka hiçbir siyasi kurumun denetleyemediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyasaların verdiği bir tepki. Tabii ki önceki dönemlerde de, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önceki dönemlerde de Türkiye'de hükümetlerin aldığı yanlış kararlar veya siyasi sayıklarla piyasaya müdahale etmeleri sonucu ekonomik krizler yaşanırdı. Fakat tabii bu krizler sonrasında o hükümet kararlarını sorgulamak, geri çevirmek ve hatta o aldığı yanlış kararların toplumda yarattığı bedeli ödemek durumunda kalırdı. Ve bu yanlış alınan kararlar sonrasında hükümetler biraz da piyasaların baskısıyla acı bir reçete takip ederdi. Ve tabii bu acı reçetenin toplumda yarattığı ne olumsuz etkiler o parti veya partilerin, yani hükümette olan parti veya partilerin ondan sonraki seçimi kaybetmesine yol açardı. Yani aslında biz Cumhuriyet tarihinde çok farklı dönemlerde devalüasyon kararları sonrasında iktidarın seçmen desteği kaybetmekte kalmayıp aslında iktidarını da kaybettiğine tanık olmuştuk. Yani bunun birkaç önceki dönemlerden verebileceğimiz örneği var. Fakat geldiğimiz noktada artık bu süreç bu 2002 öncesinde yaşanan ekonomik krizler sonrası gerçekleşen o siyasi süreç sürecin gerçekleşme imkanı artık kalmadı. Çünkü Türkiye'de bu seçimli otoriter rejim muhalefetin alanını büyük oranda kısıtladığı için iktidar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne kadar yanlış politika takip ederse etsin, o politikalara gelen tepkiler sınırlı kalıyor. Yani bu politikalara tabii ki muhalefetten tepki sesleri yükseliyor, fakat o tepkiler basın tarafından seçmenlerle buluşturulmuyor. Bu muhalefet partilerin seçmenlere doğrudan gitme imkanları bile yer yer kısıtlanabiliyor. Ve tabii daha da önemlisi, sivil toplum içinden bu kararlara tepki gösterebilecek, işte buna belki basını da ekleyebiliriz ama özellikle hani sendikalar ve başka iktisadi örgütlerin veya sivil toplum kuruluşlarının bu konuda aslında yeterince tepki veremediğini, tepki vermesinin engellendiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok ağır bir kriz şu an, yani çok ağır bir ekonomik krizle karşılaşmış olmamıza karşın normal şartlarda bu ekonomik krizin yaratacağı toplumsal patlama ya da toplumsal ağır eleştiriler, siyasi eleştiriler artık ortaya çıkamıyor ve dolayısıyla bu tepkiler sınırlı kalıyor. Daha da önemlisi, diğer kurumların ve özellikle iktidar partisinin toplumda yaşanan, yani bu iktisadi krizin yarattığı olumsuz etkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a artık iletmeleri mümkün değil. Bu bir nevi insan vücudundaki bir uzvun, yani işte bacak veya kolda yaşanan acıyı beyne taşıyacak sinir uçlarının köreldiği için o acıyı hissedememe durumu. Yani ben iktidar açısından artık böyle bir tablonun ortaya çıktığını görüyorum ve nitekim yakın Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen ve ağır siyasi sonuçları olan mesela 94 krizinde Tansu Çiller'in, Başbakan Tansu Çiller'in veya 2001 krizi esnasında Başbakan Bülent Ecevit'in böylesine bir riski yoktu. Yani ağır bir ekonomik krizle karşılaşan bir ülkede muhalefetin giderek sesini yükseltmesine, toplumdan ağır tepkilerin gelmesine tanık olmuşlardı. Ve tabii bunun önünü kesebilmeleri mümkün değildi. Nitekim işte Tansu Çiller'in başında olduğu Doğru Yol Partisi 94 yerel seçiminde zaten zayıflamıştı. Ama 95 genel seçimlerinde oyları daha da düştü. 2001 krizi sonrasında ilk edilen 2002 genel seçiminde de yine Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi baraj altı kalarak aslında ortaya çıkan ekonomik krizin ağır siyasi bedelini ödemişti. Dolayısıyla yani hani burada gerçekten takip edilen ekonomik politikaların yarattığı olumsuz etkiler karşısında vatandaşlar da ses çıkarabiliyordu. Yani benim hemen aklıma gelen ve bu çok bilinen bir örnektir. Mesela 2001 krizinden hemen sonra Bülent Ecevit'in, o zamanki Başbakan Bülent Ecevit geçerken, konvoyu geçerken ona bir esnafın yazar kasa atabildiğini ve bu esnafın başına hiçbir şeyin gelmediğini hatırlıyorum. Bugün bırakın yazar kasa atmayı, herhangi bir esnafın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 metre yanına yaklaşması bile mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik kriz ağırlaşmakla birlikte bu ekonomik krizin toplumda yarattığı olumsuz etkilerin siyasi yansımasından kendini büyük oranda arındırmış bir iktidarla, özellikle de o iktidarın başındaki liderle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği bu yanlış ekonomik politikaları etkileyecek, değiştirebilecek çok az sayıda aktör var günümüzde. Tabii bunlardan bir tanesi işte piyasalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse her açıklaması sonrası piyasaların nispeten olumsuz tepki verdiğini ve Türk lirasının düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla piyasalar belli oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği yanlış iktisadi politikaları tepki verebiliyor. Siyasi açıdan bakarsak hemen aklıma tabii ki Devlet Bahçeli geliyor. Bu iktidarın sessiz ortağı. Fakat da bir MHP'nin başındaki Devlet Bahçeli de iktidarın içinde yer almanın yer alma durumunu kendi destekçilerine kaynak ve pozisyon aktarmak için kullandığı için ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği politikalara belli oranda destek verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'den faizlerin düşürülmesine karşı şu ana kadar hiçbir tepki gelmedi. Ben en azından yakın dönemde bu durumun değişeceğini düşünmüyorum. Yine diğer bu konuda belirleyici olabilecek bir aktör tabii ki AKP'nin kendi tabanı. Seçimli otoriter bir rejimde yaşadığımız için aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetten çekinmemekle birlikte aslında kendi seçmenlerinden çekiniyor. Ya da en azından belli oranda kendi seçmenlerinin desteğini devam ettirmek zorunda olduğunu ve iktidarda kalmak için seçim kazanmaya ihtiyacı olduğunu biliyor. Ve dolayısıyla aslında seçmenlerinin belli olaylara verdiği tepkileri değerlendiriyor. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği bu ekonomi politikalara AKP seçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde açık protesto eylemlerinin düzenlenmeye başlaması bence iktidar açısından bir kırılma noktası olabilir. Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararları, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık o kararları engelleyebilecek, denetleyebilecek, dengeleyebilecek hiçbir siyasi kurum olmamakla birlikte rejim içinde sessiz bir koalisyon ortağı olarak Devlet Bahçeli'nin ve tabii MHP'nin ve o rejimin tabanını oluşturan AKP seçmenlerinin hala bir veto oyuncusu olarak müdahalede bulunma imkanlarının etkilerinin olduğunu ama şu ana kadar bu iki aktörün de sessiz kaldığını söylemem gerekiyor. Üçüncü bir yine gündeme getirilebilecek bir aktör tabii ki bu rejimi destekleyen yani bu rejimi destekleyen iktisadi elitler. Burada hemen bir aktör olarak aklıma tabii ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geliyor. Çünkü TÜSİAD'dan farklı olarak TOB aslında sadece AKP'yi ilk döneminde değil çok yakın zamana kadar içeriden ve büyük oranda destekleyen bir kuruluştu. Dolayısıyla TOB'un kamuoyuyla paylaşacağı şekilde bu iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmeye başlaması bence yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği bu faiz politikası açısından ilginç bir kırılma anı yaratabilir. Fakat biz en azından şu ana kadar bu üç grubun ya da üç aktörün de faiz politikası karşısında sessiz kaldığını ya da büyük oranda sessiz kaldığını görüyoruz. Ve zaten bu sessizlik nedeniyle daha önce Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizlerden farklı olarak günümüz hükümeti hatasında ısrar etme ve dolayısıyla o hatalı kararların verdiği zararı daha da arttırma riskiyle karşı karşıya. Nitekim günümüzde piyasaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına ve tabii aldığı faiz kararına bu kadar sert tepki vermesinin bence bir nedeni de bu spekülatif bir durum. Bu spekülatif durum yani şu anki faiz oranı enflasyon oranından daha düşük olduğu için zaten piyasalar bu faiz düşme kararına rasyonel bir tepki veriyor. Fakat bunun ötesinde önümüzdeki ay, iki ay sonra, beş ay sonra bu faiz politikasının devam ettirileceğine dair de bir beklenti var. Ve dolayısıyla aslında hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha yanlış kararlar alabileceği beklentisi üstünden de spekülatif alımlar yapıldığını görüyoruz. Ve tabii bu Türkiye açısından iktisadi krizi daha da büyüten bir durum yaratıyor. Ne 94 ne 2001 krizinde biz böyle bir tabloyla karşılaştık. Yani o iki örnekte de yer yer Türkiye'deki piyasanın zayıf yapısı, yer yerde hükümetin aldığı yanlış kararlar veya artan borç oranı, kamu borcu nedeniyle veya kamu bankalarının partizan kaynak dağıtımı nedeniyle Türkiye'de kriz yaşanmıştı. Fakat bu krizden sonra o dönemin hükümeti takip ettiği politikaları değiştirmek durumunda kalmıştı. Günümüzde o olmadığı için zaten var olan bir kriz giderek de ağırlaşıyor ve bundan sonraki dönemde de en azından seçime kadar bu ağırlaşma tablosunun devam edebileceğini görüyoruz. Ve zaten korkuyu da bu yaratıyor. Tabii ki yaşadığımız bu durumun bence iktisadi açıklamasından çok siyasi nedenlerine odaklanmamız gerekiyor. Çünkü popülist hükümetler genel olarak, yani sadece Türkiye örneğinde değil başka örneklerde de, düşük faiz severler. Çünkü bu sayede ekonomide talebi arttırabileceklerini düşünürler. Borcu olan daha dar gelirli kesimlerin o borçlarını daha kolay çevirebileceklerini düşünürler. Ama tabii Türkiye'de artık bu politikanın da çok işlemediğini görüyoruz. Çünkü Türkiye enerji açısından dışa bağımlı bir ülke. Ve dolayısıyla politik sayıklarla düşürülen faiz, enflasyonu arttırmanın dışında hiçbir olumlu sonuç yaratmıyor. Çünkü sonuçta bizim dışarıdan aldığımız doğalgaz veya petrol girdilerinin maliyeti bütün ekonomideki tüketiciler ve tabii şirketler tarafından paylaşılıyor. Ve Türkiye'de Türk lirasının değerini kaybetmesi aslında bizim ihracatımızı belki bir miktar arttırıyor. Fakat o ihracat ürünlerini yapmak için bizim ihtiyacı, yani Türkiye'de şirketlerin ihtiyacı olan ithalat ürünlerinin bedelini, maliyetini arttırdığı için yine üretim girdileri yükseliyor ve tabii bunun yarattığı yine yüksek enflasyon ve tabii artan fakirlik oranıyla Türkiye karşı karşıya kalıyor. Erdoğan'ın bu yolu takip etme nedeni iktisadi olmaktan ziyade siyasi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren çevreleri bir parça daha, bir miktar süre daha ayakta tutmak ve bu esnada tüketimi arttırarak kendi tabanına umut vermek ve ayakta kalmaya çalışıyor. Bu politika tabii uzun vadede, bu politikanın uzun vadede yürümesi mümkün değil. Fakat tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi faizleri, mesela enflasyonun artık %30'u bile aştığı söyleniyor. Faizler normal şartlarda enflasyonun gerisinde kalmaması gerektiği için faizlerin %30'a çekilmesinin bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından kısa vadede daha da kötü olacaktır. Bu nedenden ötürü bu ağır bedeli ödememe için bir şekilde günü kurtarıyor ve o esnada dışarıdan kaynak bularak, işte kaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri ile bir yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye bir miktar dışarıdan kaynak sağlanacağına dair bir söz verildi. Dışarıdan kaynak bularak bir şekilde siyaseten kısa vadede tutunmaya çalışıyor. Ama tabii ben bu politikaların uzun vadede Erdoğan'ı güçlendirme imkanı olduğunu hiç sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii partisi Kasım 2002 seçimlerinde iktidara büyük umutlarla geldi. 2001 krizinden çıkmaya çalışan Türkiye'de topluma refah sözü verdi. Yolsuzlukları bitireceğini, siyaseti yeni kesimlere açacağını ve bunun sonucunda Türk ekonomisinde hızlı bir kalkınmanın ortaya çıkacağını seçmenlere söyledi. Bu müjdeyi verdi. Fakat tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı altında geçen bu yaklaşık 20 senede biz artık Türkiye'de tam bir çöküş tablosuyla karşı karşıyayız. Yani ekonomiden dış politikaya, hukuktan devlet idaresine kadar düşünebileceğim neredeyse her alanda Türkiye 2021 yılında göstergeler açısından baktığımız zaman 2002 aralığından, yani AKP'nin iktidara geldiği dönemden daha geri noktaya gitti. Bu gerçekten çok üzücü bir tablo. Ve daha da kötüsü, önümüzdeki 3 ay boyunca, yani önümüzdeki kış döneminde bu tablo çok daha kötüleşecek. Özellikle tabii büyük şehirler ve soğuk bölgeler açısından, yani soğuk bölgelerde yaşayan insanlar açısından ısınma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde giderek artacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğalgaz ve petrol fiyatlarının bedelinin artması nedeniyle Türkiye yüksek bir enflasyon sarmalına girecek. Bu tabii artan bir işsizliğe ve fakirliğe yol açacak. Yani ben bu politikanın devam ettirilmesi durumunda, ki geri çevrileceğine dair elimizde hiçbir emare yok, artık Mart ayında günümüzden çok daha kötü ve bence siyaseten çok daha farklı bir tabloya varabiliriz. Tabii bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta kalabilmek için özellikle kendisini eleştiren muhalif çevrelere, bu siyasi partiler olabilir, gruplar olabilir, baskısını ve bu çevreler karşısındaki otoriter hamlelerini biraz daha arttıracaktır. Ve daha da önemlisi, dış politikada çeşitli tavizler vererek Avrupa Birliği'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı kadar çok farklı aktörlerden bir miktar dış kaynak sağlamaya ve o sağlayacağı dış kaynak üstünden bu yanlış iktisadi politikalarını takip ettirerek günü kurtarmaya çalışacak. Türk lirası değer kaybetmeye devam ettikçe büyük bir ihtimalle Türkiye'deki şirketlerin de değeri daha düşeceği için o şirketleri satın almak için gelebilecek yabancı şirketler aracılığıyla Türk ekonomisine bir sermaye akışı da gerçekleşebilir. Bunun çok yüksek seviyeleri oluşacağını zannetmiyorum. Ama bütün bu hamleler üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç ayı geçirmeye ve ondan sonra eğer bir ekonomik Türkiye ekonomik bir düzeye ulaşırsa bir erken seçime gitmeyi düşünebilir. Fakat tabii ben Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından temel problemin hala devam ettiğini düşünüyorum. Nüfusu artık 85 milyona ulaşmış bir ülkede, artık tabii muhalif seçmenleri geçiyorum ama kendi seçmenleri için bile zenginlik, refah yaratamayan bir otoriter iktidarın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha da önemlisi, yani seçmenlere artık geçtim, bugüne kadar kendisini destekleyen şirketlere, iş insanlarına, iş çevrelerine, güvenlik kuvvetlerine, politik kadrolara artık onları tatmin edecek şekilde kaynak dağıtabilmesi de giderek zorlaşıyor. Ve ben bunun bir taraftan tabanı daralan, bir taraftan da otoriter rejimini ayakta tutmak için destek sağlamak zorunda olduğu elit grupların bile desteğinin azaldığı bir iktidarın başında yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla ben açıkçası bu tablonun yavaş yavaş Erdoğan'ın iktidarını zayıflatacağını düşünüyorum. Yani zaten bu yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iktisat ilmiyle kavga ederek takip ettiği ekonomi politikalar çöküyor. Ama tabii artık bu politikalara destek veren çevreler, kesimler de bu enkazın altında kalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kara delik gibi İslami hareketi de kendi içine çekerek bu çöküşe ortak etti. Tabii ki biz vatandaşlar olarak hepimiz çok ağır bir bedel ödüyoruz. Yani bir kuşak kayboluyor. Ama ben bu rejimin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ötesine geçen şekilde kendini bitirme sürecini başlattığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık muhalefetin yavaş yavaş toplumda biriken fakat açığa çıkmak, otoriter rejim dinamikleri nedeniyle açığa çıkmakta zorlanan tepkileri siyaseten kullanmaya başlaması ve oradan bir yeni bir siyaset yapma tarzı oluşturması gerekiyor. Yani ben burada sokağa çıkılsın mı, protesto yapılsın anlamında söylemiyorum. O da yer yer gerekli ama onun ötesinde artık muhalefet partilerinin seçmenlerle buluşmak için mütemadiyen sokakta ve meydanlarda olmaları gerekiyor. Ben bunun belli oranda yapıldığını görüyorum. Fakat iktisadi kriz arttıkça ben bunun seviyesinin yani takip edilen bu seçmenle buluşma stratejisinin daha artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş AKP seçmenleri bile takip edilen ekonomi politikalarının kendilerine ne kadar zarar verdiğini görüyor. Dolayısıyla AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirmek burada yeterli değil. Artık bu seçmenlere AKP'nin ötesinde bir alternatif olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedebileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine muhalefetin kendi adayının Cumhurbaşkanı olması sonrasında bu iktisadi politikaların değişerek Türkiye'de tekrardan ekonomik büyümenin yaşanabileceğinin güvenini, güvencesini seçmenlere verebilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla artık muhalefet partilerinin parlamenter sistem, yani yükseldirilmiş parlamenter sistem tartışmalarında olduğu gibi bir araya gelerek ortak bir ekonomi yönetimini nasıl takip edebileceklerini, ekonomi kurmaylarının kim olacağını ve ne tip ekonomik stratejilerle bu krizin çözülebileceğini, engellenebileceğini, bu krizden çıkılabileceğini seçmenlere anlatmaya ihtiyaçları var. Bu ekonomik kriz artık Türkiye'de toplumsal yapının çöküşüne varmadan iktidarın takip ettiği ekonomi politikaların verdiği zararı mümkün olduğunca kısıtlayan ve yeni bir iktidar alternatif oluşturan bir muhalefete ihtiyacımız var. İyi pazarlar.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Tenek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rolf Gidasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.